Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kıymetli kardeşlerim, İmam el-Nevevi rahimahullah'ın 40 hadis adlı hadis derleme kitabının 4. hadisinin şerhindeyiz. Bu hadisi rivayet eden sahabe Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. İmam el-Nevevi rahimahullah diyor ki an Ebi Abdurrahman Abdullah İbni Abbas Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. İmam-ı Nevevi rahimahullah bu 40 hadis adlı kitabında özellikle bizlere sahabelerin isimlerini zikrederken isimleriyle birlikte künyelerini de zikrediyor. Ta ki bu konuda bilgimiz olsun diye. Biliyorsunuz Abdurrahman nın babası anlamına gelen Ebu Abdurrahman künyesiyle künyelenmiş birçok sahabe var. Bunları birbirinden ayırmak adına isimleriyle birlikte bize zikrediyor. Bizler bu hadisten de öğreniyoruz ki Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'un künyesi nedir? Ebu Abdurrahman. Ebu Abdurrahman. Evet. Diyor ki Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber verdi ki, bizlere anlattı ki وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَسْتُقُ ki Allah Resulü es-sadık vel-mesduktur. Yani es-sadık söylediği sözlerde sadıktır. Söylediği sözler doğrudur. Onun konuştuğu, din adına haber verdiği şeyler vahidir. Yüce Rabbimizin de buyurduğu üzere وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى onun konuştuğu hevadan değildir. Bilakis onun konuştukları kendisine vahyolunan bir vahidir. وَالْمَصْدُوقُ hem Allah tarafından doğrulanan, hem müminler tarafından doğrulanan, inanılan, iman edilen, tasdik edilen bir peygamberdir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane vasfı, iki tane özelliği zikrediliyor. Abdullah ibn Mesud bu iki vasfı zikretmesinin nedeni, çünkü gelecek olan ilgili hadis o dönemlerde özellikle mahza bir gayb ilmine bağlı olarak verilecek bir haber. O da anne karnında çocuğun getirdiği, ceninin geçirdiği evreler. Bugün gelişen teknolojik alet edevatlarla ne yapabiliyoruz? Çocukların gelişimini bazen yani gözlemleyebiliyoruz. Değil mi? Anne karnında çocukların ne zaman kalp atışlarının başladığını, ne zaman spermden kan pıhtısından, ne zaman kan pıhtısından et parçasına döndüğünü görebiliyoruz. Ancak o dönemlerde bunun mümkün olması diye bir şey yok. Yani o dönemlerde böyle bir şey mümkün değil. Onun için de Abdullah ibn Mesud diyor ki ve huve sadiku el mesduk. Yani o bunu haber veriyorsa bu doğrudur. Muhakkak bunu ne yapmak gerekiyor? Tasdiklemek gerekiyor. Buna inanmak, buna iman etmek gerekiyor. Çünkü onun bir vasfı da bir özelliği de nedir? Hem es-sadıktır, konuştuğu doğrudur. Hem de mesduktur, konuştuğu, söylediği tasdik edilendir. Onaylanandır. İman edilendir. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inne ahadekum sizlerden birinizin yucma'u halkuhu sizlerden birinizin yaratılışı yaratılması şu şekilde gelişir, şu şekilde toplanır, şu şekilde bir araya insanoğlu bir şekilde şu şekilde bir araya getirilir. Fi batni ummihi, annesinin karnında 40 yevmen nutfeten. 40 gün ne olur? Nutfe olur. Allah-u Teala'nın takdiriyle Allah-u Teala kadınla erkeğin cinsi ilişkileri sonucu, cinsi temasları sonucu, spermlerinin bir araya gelmesi sonucu bizim gibi yeryüzünde dolaşan varlıklar meydana getiriyor. Yani bu öyle bir mesele ki bizlerin acizliğini anlatması açısından çokça tefekkür edilmesi gereken bir durum. Yani sen şu anda et ve kemik sahibi olan, göz kulak sahibi olan, yürüdüğü zaman yeri silkeleyen, sallayan, bağırdığı zaman sesi duyulan bir varlık olarak dünyaya geliş serüvenine baktığın zaman görüyorsun ki anne karnındasın ve 40 gün anne karnında ne olarak kalıyorsun? Nutfe olarak kalıyorsun. Yani sperm. Sıvı, iki sıvının birleşmesinin sonucu oluşan nutfe. Sümme yekunu alakaten misle zalik. Aynı bunun gibi süre içinde de insan, yani 40 gün süre içinde ne oluyor? Alaka oluyor. Alaka artık o sıvının kan haline gelmiş hali. Kırmızı bir kızıl ne oluyor? Döllenme sonucu, iki suyun birleşme sonucu artık insan ikinci evreye geçiyor. O da alaka. Summa yursalu ile summa yakunu mudghatan misle zalik. Ardından aynı 40 gün, yine 40 gün sonra 40 gün içinde insan artık mudga haline geliyor. Bunu böyle Türkçe tercüme ederken bir çiğnemlik et diyorlar, et parçası. Yani artık sıvılıktan kanlığa, kan olma haline, kan olma halinden de ne haline geldi o? Et parçası haline geldi. Tabii yani İbnül Kayyım Rahimahullah'ın sözlerine baktığınız zaman, İbn-i Recep'in konudaki açıklamalarına baktığınız zaman, bugünkü modern tıbbın söyledikleriyle örtüşen sözler, ifadeler görüyorsunuz. Yani ilk 40 günde, 50 günde artık insanın bu sperm olduğu dönemlerde dahi bazı şekillenmeler başlıyor. Bazı rivayetler de ona işaret ediyor. Yani işte kalp tarafında bir nokta, beyin tarafında bir nokta, daha ortada kalp yok, beyin yok. Ama bunların şekillenmesi ne oluyor? Bu evrelerin daha ilk evrelerinde başlıyor. Çünkü bazen bazı rivayetlerde okuduğunuz zaman zahirini, bu rivayetin zahirine muhalif görebilirsiniz ama ortada Allah Resulü'nün sözlerinde ne olmaz? Hiçbir zaman tenakuz, taarruz olmaz. Sümme yurselu ileyhil melek. Ardından bu üçüncü evrenin sonunda, 120 günün sonunda melek gönderilir. Bu cenine melek gönderilir. فَيَنْفُقُ ف۪يهِ الرُّوحِ. Melek Allah'ın emriyle ne yapar? Bu cenine 120 günün sonunda ne üfler? Ruhu üfler. Artık insan olur. Artık 120 günden sonra ruhun üflenmesiyle anne karnında olmasına rağmen insan hükmünü alır. Şayet ruh üflendikten sonra bu cenin düşse, ölse, bu ceninin ruhu üflenmesinden dolayı artık kefenlenmesi, yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi, cenaze namazının kılınması gerekir. Artık o 120 günden sonra ne oldu? İnsan oldu. Eğer bir kadın hamileyken boşanmış olsa, 120 günden sonra düşürse çocuğunu, artık onun iddeti ne olur? Tamamlanmış olur. Ama 120 gün önceden düşürmüş olsa, o düşürdüğü çocuk ruh üflenmediği için ne olmuyor? Çocuk hükmünde, insan hükmünde olmuyor. Ve böylece iddeti de bitmiş olmuyor. Yani bir sürü fıkhi hükümler bunun üzerine ne yapılıyor? Bina ediliyor. Ve yu'meru bi erba'i kelimat. Şu dört kelimeyle emrolunur. Bi ketbi rizkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id. Meleğe şu şey, dört şeyi yazması emredilir. Bi ketbi rizkihi. rızkını, bu cehennemin rızkı ve ecelihi, eceli ve amelihi, ameli ve şakiyun ev sa'id, mutlu mu olacağı, cennete gireceklerden mi olacak yoksa cehenneme gireceklerden mi olacak? Bunların hepsi melek tarafından ne yapılır? Daha orada yazılır. Tabi bizim bu ümmetin selefi, Allah'ın geçmiş ilmindeki yazılanın, kendisiyle ilgili yazılanın ne olduğunu düşündüğünde, acaba cehennem ehlinden miyim yoksa cennet ehlinden miyim diye düşündüğünde dehşete düşer, korkuya düşermiş. Yani bunu bizim düşünmemiz gerekiyor gerçekten. Acaba Allah-u Teala'nın geçmiş ilminde bizler hangi topluluktanız? Cennet ehlinden miyiz? Cehennem ehlinden miyiz? Acaba biz annemizin karnındayken meleğin şakî olanlardan yazdığı kişilerden miyiz yoksa sa'id olarak mutlu olacak olan kimselerden yazdığı kimselerden miyiz? Başka bir ihtimal var mı? Yok. Ya ondan ya bundan. Ya senin hakkında yazılan iki tane ihtimal var. Ya sa'id olacaksın ya da ne olacaksın? Şakî olacaksın. Bununla alakalı İbn-i Recep diyor ki rahimahullah, sahabeden bir tanesi ölüm döşeğinde ağlar, gözyaşı döker. Kendisine sorduklarında neden ağladın diye, niye ağlıyorsun, ağlamanın sebebi nedir diye sorulduğunda der ki bu sahabe, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah-u Teala bir kabza ile, bir avuç ile mahlukatının bir topluluğunu aldı ve cehenneme, cehennemlikler olarak belirledi. Bir kısmını da kabz ederek ne yaptı? Cennetlikler olarak belirledi. Ben diyor hangi kısma girecek olanlardanım bilmiyorum. Beni diyor korkuya düşüren budur. Yine seleften birisi diyor ki اَلَّذ۪ي اَبْكَ الْعُيُونَ اَشَدَّ الْبُكَاءَ اَشَدَّ الْبُكَاءِ هُوَ الْكِتَابُ السَّابِقِ diyor. Yani selefin ağladığı hususlardan ve en çok ağladığı hususlardan bir tanesi de neydi? Allah Teala acaba sabık ilminde, ezeli ilminde benim hakkımda ne takdir etti? Bunu düşününce adamlar ne yapıyorlar? Gözyaşı döküyorlar, korku içinde oluyor, ağlıyorlar. Sufyan diyor ki yine selefin büyük alimlerinden birisine soruyor, diyor ki hel ebkake kat ilmullahi fik. Adamın birisine diyor ki Allah'ın senin hakkındaki ilmi, senin hakkındaki belirlediği takdir seni hiç ağlattı mı? Yani hiç gözyaşı döktün mü bundan dolayı? O kimse diyor ki bu sorudan sonra, bana diyor öyle bir şey söyledin ki, aklıma öyle bir şey soktun ki artık bu sözden sonra ben diyor bu dünyada hayatta mutlu olamam. Hayatta mutlu olamam. Çünkü senin hakkında ateşe gidenlerden olacağın da belirlenmiş kimselerden olabilirsin. Yahut cennete gidecek kimselerden de olabilirsin. Böyle bir garantin olmadığı için muhakkak böyle bir korkuyu ne yapmak zorundasın? Yaşamak, hissetmek zorundasın. Malik İbni Dinar hakkında diyorlar ki gece boyunca kıyamda namazda dururken, teheccüd namazı kılarken sakalını tutarmış ve şöyle dermiş kendi kendine: Ya Rab, ey Rabbim, sen cennette girecekleri de bilensin, cehenneme girecekleri de bilensin. Sen bu kulunu hangi yurduna sokacaksın? Bana nasıl muamele edeceksin diye ne yaparmış? Gözyaşı dökermiş, tefekkür edermiş. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, yani bizlerin hakkında dünya serüvenimize başladığımız andan itibaren bir şeyler takdir edildi. Bu meleğe bir şeyleri yazması emrolundu. Bu melek de bir şeyleri yazdı. Bu yazılanlar, hakkımızda takdir olunanlar hakkında biraz düşünmemiz, bir nebze düşünmemiz, tefekkür etmemiz gerekiyor. Zaten amellerimiz de biliyorsunuz, amellerimizin bağlı olarak bir cennet var ya da bir cehennemimiz var. Bunlar da bir şeyin göstergesi olacak. Bunlar da bir şeyin göstergesi olacak. O sebeple amelleri ne yapmak gerekiyor? Islah etmek gerekiyor. İbn Ebi Muleyke diyor ki sahabeden 30 küsur tanesine yetiştim. Her biri kendi adına münafık olmaktan endişe duyuyor, korku duyuyordu diyor. Yani düşünün, peygamberi görme, peygambere iman etme, peygamberin sahabesi olma şerefine ermiş insanlar kendilerinin münafık olmalarından korkuyorlar. Bir de münafık alametleri olarak belirlenen amelleri yapan insanlara bakın. Bugünün haline bakın. İnsanlar kendilerini sahabe gibi, sahabe kadar iyi mümin hissediyor, iyi mümin zannediyor. Bu da tamamen insanın gaflette olmasının bir alameti, bir emaresi. Ve vallahi lezî lâ ilâhe gayruhu. Allah-u Teala, Allah Resulü yemin ediyor. Diyor ki, tevhid ile yemin ediyor. Kendinden başka hak ilah olmayana yemin olsun ki, kendinden başka ibadet olunacak hak mabudun olmadığı Allah'a yemin olsun ki, inne ahadakum le ya'melu bi ameli ehlil cennet. Sizlerden biriniz cennet ehlinin amelini yapar durur, yapar durur, yapar durur. Hatta ma yekunu beynehu ve beynha illa zira'. Öyle ki artık cennetle kendi arasında bir arşın kadar bir miktar mesafe kalmıştır. Ölümü yaklaşmış, ölecek ve cennete girecektir. Öyle amel eder. Feyesbiku aleyhil kitab. Ancak diyor onun hakkında yazılan kitap, emrolunan o kitap öne geçer. Feya'melu bi ameli ehlin nar. O adam hayatı boyunca cennet ehlinin amelini yapan adam, kendisinin hakkında yazılan kitabının öne geçmesinden dolayı bir de bakarsın ki cehennem ehlinin bir amelini işleyiverir. Feyedhuluha. Ve böylece bu adam ne yapar? Cehenneme girer. Tabi bu ifade gerçekten korkutucu bir ifade. Korkulması gereken bir ifade. Selef de zaten bundan çok korkarmış. Ve öyle şeyler duyuyoruz ki bugünkü yaşamış olduğumuz dünyada da ölüm döşeğinde küfürle ölen çok insan var. Adam hayatı boyunca namaz kılmış. İman ehli gibi gözükmüş. İman ehlinin yapmış olduğu amelleri yapmış. Hatta geçen gün birisinden duymuştum. Diyorlar ki ölüm döşeğinde adam konuşarak diyor ki ben bunlara iman etmedim. Kur'an'a iman etmedim. Bunu ifade ediyor. Bu bana şunu hatırlattı. Yine Selef'ten birisinden naklediliyor. Abdülaziz bin Ebi Ruvat diyor ki ölüm döşeğinde can çekişen bir adamın yanına gittim. Yanına vardım. Kendisine diyor La ilahe illallah telkin ediliyordu. Yani artık ölecek. Bu dünyadan ayrılacak, gidecek. فَقَالَ فِي آخِرِ مَا قَالْ هُوَ كَافِرٌ بِمَا تَقُولُ. Bu adamın söylemiş olduğu son söz, kendisine telkin edilen şehadetle ilgili, ben bunların kafiriyim, bunlara iman etmiyorum demek oldu. وَمَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ. Diyor ki, bu zat, küfür üzere öldü. Sonra diyor, ben فَسَأَلْتُ anhu. Bu adamı araştırdım, sordum, kimdir bu adam diye. فَاِذَا هُوَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. Bana dendi ki bu adam içkiye müptela olmuş, alkolik bir adamdı. Ölüm döşeğinde, ölüm anında ne yaptı? Küfürle bu dünyadan göçtü, gitti. Diyor ki bu zat, Abdülaziz İbn-i Ebi Ruvat, اِتَّقُ الظُّنُوبَ فَاِنَّهَا هِيَ الَّتِي اَوْقَعَتْهُ. Günahlardan sakının, günahlardan uzak durun. Bu adamı bu hale düşüren nedir? Günahlardır. Geçen de bu kıssayı okuduktan sonra bir kişiden duydum, bir arkadaşımdan duydum. Bir kişi ölüm döşeğinde hatta hayatını yani ibadetle geçiren, insanların ibadet ederek gördüğü bir kimse ölüm döşeğinde diyor ki ben bu kitaba inanmadım, inanmıyorum. O ölümün sekeratı, ölümün insana vermiş olduğu o sinir, öfke, ruhun çıkma derdi adamı ne yaptı? İçindeki hakikati dışarı çıkarttı, kusturdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyurduğu ölüm anındaki insanın o hali bizleri korkuya düşürmesi lazım. Yani havatim denilen son dünyadan ayrılış halimiz. Ölmeden bir yıl öncemiz, iki yıl öncemiz. Ne olacak acaba? Ayaklarımızın sebatı, sabitliği devam edecek. Çok insan tanıyorum. Hayatı boyunca namaz kılmış. Emekli olmuş, namaz kılmış. 70 yaşına gelmiş. Prostat hastası olmuş diye namazı bırakmış. Öyle insanlar var. Hacca gitmiş. 5 vakit namaz kılmış. Diyorsun ki niye namazı bıraktın? Diyor ki ya prostat oldum. İç çamaşırım kirleniyor, namaz kılamıyorum. Yani adam adım adım ateşe doğru ne yapıyor? Gidiyor. İşte bizler bu husustan korkmamız gerekiyor. Tabii şunu da bilmemiz gerekiyor ki Yüce Rabbimiz kuluna zulmeden değildir. Kuluna zulmeden değildir. Yüce Rabbimize bir taraftan da şu hüsnü zanı beslememiz gerekiyor. Sen hayatın boyunca ihlasla Rabbine ibadet edersen, huşu ile ihlasla ona ibadet edersen, Allah-u Teala seni ne yapmayacaktır? Son nefesinde, cennetle aranda bir karış kalmışken seni ne yapmayacaktır? Başıboş bırakmayacaktır, seni küfre sokmayacaktır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu rivayetlerin bir lafzında diyor ki, bir insan hayatı boyunca cennet ehlinin amelini işler. Ama insanların gördüğü şekliyle, gördüğü nazarında. Yani insanlar dışarıdan baktığı zaman cennet ehlinin amelini işliyor. Bunda bir problem yok. Ama asıl da kalpte ne var? Bir problem, bir sıkıntı var. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşta bir adamı gösteriyor. Diyor ki bu ateşte. Şaşırıyorlar. Sahabenin bir tanesi diyor ki öyle cengaver savaşıyordu, öyle kahramanca savaşıyordu ki nasıl olur da bu adam cehennemde olur? Nasıl olur da bu adam ateşte olur dedim diyor. Allah Resulü haber verdikten sonra bu adamın diyor izini sürdüm. Takip ettim. Gözlerimi ona diktim. Bir de baktım ki savaş yaparken bir yeri kılıç yarası aldı. Bu kılıç yarasını alınca acıya dayanamadı. Bir köşeye gitti. Kılıcını karnına dayayarak kendini ne yaptı? Öldürdü, intihar etti. Demek ki insanların gördüğü şekliyle, insanların nazarında cennet ehlinin amelini ne yapıyor? İşliyor, yapıyor. Belki sabah namazına camiye de gidiyor. Belki pazartesi, perşembe oruç da tutuyor. Ama kalp ne için yapıyor bunları? İşte ihlas mücadelesi çok önemli. İnsanın ihlas mücadelesi çok önemli. Kalp ile mücadele etmesi çok önemli. Şeytan seni buradan yakaladığı zaman hayatın boyunca yapmış olduğun amellerini ne yapabilir? Boşa çıkartabilir. Bunun korkusunu yaşamak Allah'ın izniyle anılacak ilk önlemlerden bir önlemdir. Yani bu gevşeklikte olmamak, bu rahatlıkta olmamak, bunun korkusunda yaşamak, bunun farkına varmak bizleri Allah'ın izniyle bu yolda ne yapacaktır? Ciddiyete bürüyecek ve ciddi anlamda nefsimizle ihlas konusunda bizleri mücadele ettirecektir. Çok önemli. Yine Selef'ten bir tanesi diyor ki nefsimle onun ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka hiçbir konuda ne yapmadım nefsimle? Mücadele etmedim. Şöyle kalbinizi bir tartın. Şöyle kalbinizi bir dinleyin. Göreceksiniz ki şeytan sizin ihlasınız konusunda sizinle nasıl oynuyor? Sizinle nasıl oynuyor? Evet. Hadisin devamında diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve inne ahadakum leya'melu bi ameli ehlin nar. Sizlerden biriniz cehennem ehlinin amelini işler. Cehennem ehlinin amelini işler de hatta ma yekun beynehu ve beynaha illa zira. Cehennemle arasında sadece ne kalır? Bir zira kalır. Fesbiqu aleyhi'l kitab. Bu kişinin kitabı öne geçer. Ve ya'melu bi ameli ehli'l cenne. Cennet ehlinin amelini işler de ve böylece bu kimse cennete girer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. İsrailoğullarından bir kadının, kötü bir kadının, fahişe bir kadının bir köpeğe su vermesinden dolayı cennete girdiğini haber veriyor. Allah Resulü. İşte bu kadının kalbindeki Allah'a olan iman, Allah'ın emirlerine olan yakin, kötü kadın olmasına rağmen, günah işleyen bir kadın olmasına rağmen onu ne hale getirebiliyor? Böyle bir amel işleme Allah için işlediği, yani hayvan sevgisi değil, hayvan haklarını korumak değil, Allah'ın emri olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala diyor ihsanı her şeye yazdı değil mi? İnne Allah katabel ihsana fi kulli şey. Hayvanı boğazladığınız zaman diyor ne yapın? Güzelce boğazlayın. Değil mi? Yani bir insan hayvan haklarından dolayı değil. Allah-u Teala böyle emretti diye. Hayvana ihsan ederse bunun karşılığını ne yapacaktır? Alacaktır. Hayvan haklarına riayetten dolayı bunu yapıyorsa ecrini, sevabını alamayacak. Ecrini, sevabını alamayacak. Evet, bu hadiste birçok faydeler zikredilmekte. Bunlardan bir tanesi, az önce de ifade ettik. İnsanoğlu anne karnında 3 evreden geçer. 40 gün, 40 gün, 40 gün toplamında 120 gündür. Bu 120 günlük serüvenin ruhun üflenmesi döneminde artık ne başlar? İnsanın insan olma evresi başlar. Böylece insana insan muamelesi yapılır. 120 günden itibaren çocuk düştüğünde bu çocuk artık insan muamelesi, insan hükmündedir. Böylece bu şekilde ölürse, 120 günden sonra ölürse yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır. Hatta akikası dahi kesilir. Tabi bu melek gelip de 4 şeyi yazmakla emrolunur. Bunlardan bir tanesi de bizim rızkımızdır. Ne yiyeceğiz, ne kazanacağız? Tabi Allah-u Teala bizim kazancımızı, rızkımızı belli bir esbaba bağlamış. Öyle değil mi? Yani çalışacağız ki bize yazılan rızkı ne yapalım? Elde edelim. Aynı şekilde Allah-u Teala ecelimizi de ne yapmıştır? Belirlemiştir, takdir etmiştir. Şimdi bazen insanlar, özellikle günah işleyen kimseler diyorlar ki madem Allah-u Teala belirlemiş, yazmış, o halde neden gayret edelim ki, neden çalışalım ki, her şey belliyse niye biz yorulacağız diyorlar. Şimdi, ama aynı şeyi rızık konusunda yapmıyorlar. Yani madem evet senin böyle bir işlediğin günahlardan dolayı, salih amelleri işlememenden dolayı her şey belli, o zaman bir şey yapmayalım tavrın var. Aynı tavrını rızkın konusunda da göster. Hiç gördünüz mü? Rızkım kesin benim belli. Kazancım belli. Ben çalışmayacağım, oturayım diyen adamı görmediniz, değil mi? Demek ki nasıl ki rızkı kazanmanın esbabı var, cennete girmenin de esbabı var. Onlar da nedir? Ameller. Onlar da amellerdir. Siz hiç gördünüz mü? Benim ecelim bellidir. Allah Teala diyor ya, اِذَا جَا اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İnsanların eceli geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınır. Hiçbir adam gördünüz mü? Şöyle ben çıkayım da çatıdan şöyle bir aşağı atlayayım. Zaten ecelim benim yazılmış. Ne bir saat öne ne bir saat sonra. Belki ölmeyeceğim diyen bir adam gördünüz mü? Görmediniz. İşte salih amellerde de ne olması lazım? İnsanın tavrının aynı olması lazım. Yani cennete girmek belli bir esbaba bağlıdır. O da nedir? Amellerdir. Kimse ne yapmasın? İşlemiş olduğu günahlara Allah-u Teala'nın kaderini bahane göstermesin, bahane etmesin. Sana verilen bir ihtiyar var. Sana verilen bir seçme hakkı var. Sen bu seçme hakkıyla ne yaptın? Tercih ettin. Ve bu tercihinden dolayı da cezanı, günahını çekeceksin. Peki hadiste zikredilen ecelimizin yazılmasıyla alakalı. Bazı hadisler var ki, kim diyor rızkının genişlemesini, ecelinin uzamasını isterse ne yapsın? Sıla-i Rahim yapsın. Demek ki Sıla-i Rahim ömrü uzatan bir sebeptir. Peki bunu nasıl anlayacağız? İlim ehlinden kimileri diyor ki Allah'ın ilminde, Allah'ın bildiği ilminde hiçbir şey değişmez. Ancak meleklere verilen levh-i mahfuzda yazılan şeyler ne yapılabilir? Silinip değişebilir. Allah Teala diyor ki ve yemhullahu ma yasha. Allah Teala dilediğini ne yapar? Siler. Allah Teala dilediğini ne yapar? Siler. Ancak kendi katındaki nedir? Sabittir, değişmez. Diyor ki ilim ehlinden bir kısmı, kulum sıla-i rahimde bulunursa onun ömrü şu kadar olsun. Şu kadar artsın. Diyerek diyor ne yapar? Meleklerine emreder. Meleklerinin katında bulunan, yazılan o şeyi değiştirilmesini, kulunla ilgili verilen hükmü değiştirilmesini ne yapar? Emreder. Allah ilminde biliyordur. bu kul sıla-i rahim yapacak mı? Yapmayacak mı? Ama meleklerine der ki sıla-i rahim yaparsa bunun ömrünü ne yapın? Şu kadar uzun olsun. Allah-u Teala onun ömrünün şu kadar uzun olacağını da biliyordur. Bir grup ilim ehli de diyor ki buradaki diyor ziyade fazlalık bereket anlamında bir fazlalıktır. Yani biliyorsunuz günler pazartesi salı diye gelip gelip gidiyor. Şu anda gördüğünüz gibi pazartesi salı diyorsunuz. Saat 3 diyorsunuz, 4, 8 diyorsunuz. Günler birbirini kovalıyor. Ancak adam 100 sene yaşayan adamla 40 sene yaşayan adamın bakıyorsunuz hem salih ameller konusunda hem ilim talep etme konusunda ikisi arasında bir sürü ne var? Fark var. Nice ilim ehli var ki 30'lu yaşlarda vefat etmişler. 40'lı yaşlarda vefat etmişler. Ömer İbni Abdülaziz, 5. halife olarak bilinen, tanınan büyük halife. 2 sene hilafette kalmış ve 40 yaşında da vefat etmiş bir kimse. Ama bıraktığı esere bakıyorsunuz. İmam-ı Nevi, 40 küsur yaşında vefat etmiş. Demek ki Allah-u Teala'nın kişinin ömrüne verdiği bir ne var? Bereket var. Bir grup ilim ehli diyor ki Allah'ın uzatması demek kuluna verdiği bereket demektir. Kuluna verdiği bereketle kul öyle işler yapar ki bir tanesi 70 yıl yaşar 10 tane hatim okumuştur. Bir tanesi 35 yaşında trafik kazasında vefat etmiştir ama 100 tane hatim yapmıştır. Mümkün mü? Mümkün. Allah-u Teala verirse bereketi kulu ne yapar? Bu şekilde salih amellerde bulunur. Tabi bizi ilgilendiren tarafı nedir? Sıla-i Rahim'in önemli olması. Allah-u Teala Sıla-i Rahim'i neye sebep kılmış? Rızkımızın bollaşmasına, ömrümüzün uzamasına, bereketli olmasına sebep kılmış. Bunu da ihmal etmemek lazım. Sıla-i Rahim sadece akrabayı ziyaret etmek değildir. Onların halini, hatırını sormak, ihtiyaçlarını gidermektir. Evet. Bu hadis bizlere bunları ifade ediyor, bunları anlatıyor. Yüce Rabbim bizleri hakkında cennete girecek kullarından eylesin. Bizleri bu konuda tefekkür edip, bu konuda düşünüp korkan kullarından eylesin. Ve çokça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı duayı yapan kullarından eylesin. Ya mukallibel kulubi vel absar ya da ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi dinin üzere ne yap? Sabit kıl. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.